Ayrım 4. İçimden geçen zaman. Güldal Mumcu. Sayfa 54. 18 Şubat Perşembe. DGM savcısı Ülkü Coşkun, yaptığımız telefon konuşmasından yaklaşık bir hafta sonra bilgime başvurmak için 18 Şubat tarihinde gelmek istediğini avukatımız Emin Değer'e söylemiş. Avukatımız Emin Değer ve Uğur'un ablası Beyhan Gürson bana geldiler. Tarihte anlaştık, onların da bulunmalarını istedim. Emin Bey ve Beyhan abla sabah saatlerinde geldiler. Annem, babam ve ablam da bizdeydi. Uzun bir zaman da bizde kaldılar. Ülkü Coşkun bir bayan yazıcı ve bir beyle birlikte geldi. Merhabalaştıktan sonra Uğur Bey'i tanıdığını, takdir ettiğini, hatta birlikte içki içerken resimleri olduğunu söyledi. Uğur'un seneler önce anlattıklarını hatırladım. 12 Eylül döneminde bir gün bir görüşme yapmak için sıkı yönetime gittiğinde sanki geleceğini biliyormuş gibi koridorda karşısına Ülkü Coşkun çıkmış. Onunla bir görüşmesi olmamasına rağmen ısrarla odasına davet etmiş, öğle saati olmasına rağmen içki ikram etmek istemiş. Uğur'un ben içmem demesine rağmen ısrar etmiş ve hatta getirtmiş. Nereden çıktığını anlamadığı bir şekilde bir fotoğrafçı gelip fotoğraflarını çekmiş. Bütün bu olaylara hiçbir anlam veremediğini gelince bana hayretle anlatmıştı. Onu tanırdım diyen adamın yüzüne baktım. Sabırla konuşmasını dinledim. Uğur'un ne kadar çok tanıdığını, içki bile içmişliğini anlatırken ki yüz ifadesini izledim. Ayakta yapılan bu konuşmalardan sonra masaya geçtik. Yazıcı bayan masanın başına daktilosunu yerleştirdi ve oturdu. Karşıma Ülkü Coşkun geçti. Benim yanıma Beyhan Gürson, onun yanına Emin Değer oturdu. Onlarla birlikte gelen adam da bordo koltuklara. Bana soru sormaya başlamadan önce Coşkun'a döndüm ve Uğur'u tanıdığınızı söylediniz. Saçının rengini de biliyorsunuzdur. Saçları ne renkti? Beyaz mıydı? Siyah mıydı? Siyah saçlıydı. Öyleyse ne demeye saçlarını ak, gözlerini mavi yapan otopsi raporunu imzaladınız? Raporun altında üç kişinin daha imzası var. Onlara neden sormuyorsunuz? Bu rapor sizin yönetiminizde ve sorumluluğunuzda düzenlendiği ve siz burada olduğunuz için size soruyorum. Gerekirse onlara da sorarız. Ayrıca üç kişinin daha imzasının olması siyah saçları ak, ela gözleri mavi yapmaz. Hanımefendi, insanların öldükten sonra nasıl değiştiğini bilemezsiniz. Ölüm insanı çok değiştirir. Otopsiyi o akşam yaptınız değil mi? Yapmasa mıydık? Dedi sinirli bir şekilde. Yapıp yapmamanızı tartışıyor değilim. Ölümünden yaklaşık 6 saat sonra bu rapor düzenlenmiş. Söyler misiniz bana hangi biyolojik olay ölümden sonra saçları ak, gözleri mavi yapıp bir kişiyi böyle bir değişikliğe uğratır? Bu bir ayrıntıdır. Ayrıntı önemlidir. En iyi bildiğimiz bir konuda bile yanlış yapılan bir raporun öbür satırlarına nasıl güveneceğiz? Hanımefendi, bu hususları ve güvensizliğinizi ifadenizde belirtirsiniz. Ben de derhal istifa ederim. İstifa lafını ben değil, siz söylediniz. Ben sadece bizi rahatsız eden unsurları söylüyorum. Gerisi size kalmış bir şeydir. Ayrıca bundan sonra okumadığınız raporların altına imza atmayın. İtimatsızlığınız varsa diğerlerine de sorun. Yüzü gerginleşmişti, devam etti. Demiral hakkında söylenenler benim hakkımda söylenseydi çoktan çekilirdim. Biz bizi rahatsız eden noktaları söylüyoruz. Emin Bey, başlayalım mı diyerek araya girdi. Soru üzerine o gün neler olduğunu anlatmaya başladım. Ardı ardına üç patlama duyduğumu söylediğimde Ülkü Coşkun, "Yaz kızım, patlama olmuş," deyince itiraz ettim. Kayda geçmeli üç patlama olduğu çünkü öyle duydum. Bu bir ayrıntı, sayısı önemli değil. Ayrıntılar önemlidir. Cinayet davaları ayrıntılarla çözülür. Ne tuhaf. Hem soruluyordu hem de ayrıntı deyip geçiştirilmeye çalışılıyordu. İşlemler tamamlandıktan sonra, "Beyefendi, yine ayrıntı diyeceksiniz ama ben bomba raporunda bazı noktaları size göstermek istiyorum," dedim. Polis bir kroki çizmiş, su deposu ile trafonun yerlerini değiştirmiş. Daha başka terslikler de var. "O zaman birebir ölçekte çizecek mimarlar getirin," dedi alaycı bir tavırla. "Polise dilekçe verin, gerekirse yeniden tatbik ederler. İtimatsızlığınız devam ederse yine bildirirsiniz, istifa ederim." "Gerekirse onu da yaparız," dedim. Sorulan her sorunun ardından devamlı istifa etmek isteyen bir savcıyla karşı karşıyaydık. "Bakın beyefendi, bunu size söylemem çok doğaldır. Polisler sizin emrinizde görev yapmıyor mu? Sizden ricamız bu konuda biraz daha özen göstermenizdir. Gördüğümüz aksaklıkları başka kime bildireceğiz? Ama görüyoruz ki baştan sağma gidiyor bu iş. Ayrıca bomba raporunu Emin Bey'e verirken basına sızmaması konusunda uyarmışsınız. Biz neden basına verelim?" "Bu raporu basına, bu olayın aydınlanmasını, ortaya çıkmasını katiyetle istemeyenler verir," dedi Emin Bey de. Bizim basına vermeyeceğimiz ortadadır fakat bir haftadır Ertürk Yöndem'in Perde Arkası adlı televizyon programında raporun yayınlanacağı duyuruluyor. Bombanın ne olduğunun, nasıl konduğunun anlatılacağı belirtiliyor. Üstelik de bu akşam yayınlanacak. Öyle mi? Hiç böyle bir şeyden haberim yok. Bu kez dayanamayan Beyhan abla oldu. Bir haftadır basında, televizyonda duyurusu var. Nasıl haberiniz olmaz? Bu katiyetle yayınlanamaz. Gider gitmez derhal TRT'ye uyarı yazısı yazıp yayını durduracağım. Raporu hazırlayan görevli konuşacakmış. Devlet memuru değil mi? İzinsiz konuşulabilir mi? Hem görevden alınmış. Neden görevden alındı biliyor musunuz? Bilmiyorum. İyi bir adam diyorlardı. Program bu akşam katiyen yayınlanmayacak. Göreceğiz beyefendi. Hanginiz daha güçlüsünüz? Dedim. Tüm bu konuşmaları ayakta masanın başında yapıyorduk. Mübaşir ve yazıcı salondan çıktılar. Ülkü Coşkun da tam çıkarken geri döndü ve daha önce yazıcının oturduğu yere masanın başına oturdu ve ''Güldal Hanım, üstüme gelmeyin. Namus borcumuz'' dediler. ''Bugüne kadar hükümetin hiçbir üyesi dosyanın ne olduğunu bana sormadı. Bu işi devlet yapmıştır. Siyasi iktidar isterse çözer.'' ''Nasıl yani? Hani Amerikan filmlerinde izliyoruz onun gibi mi?'' ''Evet. Temizlikçilerini de yolladılar mı?'' Evet, ama bu söylediklerimi basına açıklarsanız yalanlarım Güldan Hanım. Hiçbir şey söylemedim. Sadece yüzüne baktım. Karşılıklı nezaket cümleleriyle Ülkü Coşkun'u yolcu ettik. Siyah urgan ayakkabılarını anımsıyorum salon kapısından çıkarken gözüme ilişen. Sonra hayretle ve biraz da tedirginlikle Ülkü Coşkun'un söyledikleri üzerinde konuştuk. Bir dehşet tablosuydu önümüze konan. Ülkenin adalet mekanizması yazbozlardan oluşuyordu. Durumun tahminlerin ötesinde vahim olduğunu çok net bir şekilde anlıyorduk. Daha sonra öğrendiğimize göre Ülkü Coşkun gider gitmez TRT'ye yazı yazmış, haber müdürüyle görüşmüş ama haber buna rağmen yayınlandı. TRT 1 televizyonunun Perde Arkası programının yayınından sonra DGM Başsavcılığına hazırlık soruşturmasının gizliliğinin ihlal edildiğine dair bir dilekçe verdik. Şubat ayının son haftasında bir günde CHP'nin Kadın Kolları Başkanı Perihan Ergün ziyaretime geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yılın kadını olarak beni seçtiklerini, bunun için AKM'de tören düzenleneceğini söyledi. Oysa ben o sabah gazetelerde kadın örgütlerinin 8 Mart'ı Bosnalı kadınlarla dayanışma ve yaz günü ilan ettiklerine dair bir haber okumuştum. Okuduğum bu haberi aktarıp, sorabilir miyim, bugüne kadar Türkiye'de iki kadına ve olaya birden bir ödül verildi mi? Yok, böyle bir şey olmadı. Lütfen bundan sonra da olmasın dedim. Bosna Hersekli kadınları seçmeyi düşündüklerini ama suikast sonrasında göstermiş olduğum dirayet, metanet ve davranış biçimim nedeniyle beni yılın kadını seçmek istediklerini söyledi. Bir an durdum. Sessizce derin bir nefes aldım. Yılın kadını seçilmeme yol açan şey bir suikast sonucu yitirilen bir eşin acısına dayanabilme gücüydü. Bir farksızlık çizgisinin üzerinde durduğumu gördüm. Perihan Hanım'a döndüm. Daha önce seçmeyi düşündükleri Bosna Hersekli kadınların uygun olduğunu, söz konusu olan şey eşlerin, çocukların ve yakınların öldürülmesinden sonra duyulan acıya dayanabilme ve direnme ise arada bir fark görmediğimi, yitirilenlerin ardından hissedilen acının evrensel olduğunu söyledim. Ödülü paylaştırsak, dedi. Paylaştırsanız da tek başına verseniz de kabul etmem. Benim için acı acıdır. Böyle bir şeyi kabul edemem. Siz o kadınlara veriniz. Simgesel olarak savaş ya da terörle yakınları öldürülmüş olan tüm kadınları kapsar. Ayrıca beni düşündüğünüz ve nezaketiniz için teşekkür ederim dedim. Biraz daha konuştuktan sonra ayrıldı. Ziyaretçiler eksik olmuyordu. Bir gün bakan Şerif Ercan geldi. Olay konusunda çeşitli yorumlar yapılırken Uğur Bey de ihtiyatsızlık yapmış. Keşke kontrol etseydi, uzaktan kumandalı kilit taktırsaydı gibi bir şeyler söyledi. Konuşmalar bu konu üzerinde yoğunlaştı. O sıralarda basında ve etrafta da bu tarz konuşmalar ve yorumlar yapılmakta. Hatta uzaktan kumandalı araba alarm ve kilitlerinin ilanları yayınlanmaktaydı. Bir bakanın bu tarz konuşmasından rahatsız oldum. Bakın beyefendi, dedim. Sizin başbakanınız da akıllarına koymaya görsünler yaparlar. Kennedy'yi bile vurdular, dedi. Son zamanlarda ağızlardan çıkan sözleri kulaklar duymamaya başladı. Bu biçimde konuşmanın hele sorumlu bir mevkide olan biri tarafından yapıldığında, ''Ey terör örgütleri, aklınıza ben dahil herkesi koyabilir ve eylem yapabilirsiniz. Benim emniyet güçlerim bir işe yaramaz.'' demeye gelebileceğini düşünemiyorlar herhalde. Siz de bu tarz konuşuyorsunuz. Neredeyse Uğur'a tazminat davası açacaksınız. Kendi emniyetini yeterince sağlamadı diye. ''Ben böyle bir şey demek istemedim.'' dedi. ''O zaman daha dikkatli sözcük seçiniz lütfen.'' dedim. Başka konulara geçildi. Cenazeden birkaç gün sonra Aktüel dergisinin beni kapak yapacağı ve benim hakkımda çevremdeki insanlardan bilgi toplamaya çalıştığını öğrendim. Benim üzülmemi istemeyen dostlar biraz çekinerek konuyu anlattılar. Bu konunun tartışıldığı bir gün Büyükşehir Belediye Başkanı olan Murat Karayalçın eşiyle birlikte başsağlığına geldi. Amerika'da oldukları için cenazeye yetişemediklerini söylediler. Başsağlığı dilekleri ve üzüntülerini dile getirdikten sonra tartıştığımız konuya döndük. Ben böyle bir girişimin son derece yersiz olduğunu, bir suikast söz konusuyken olayı magazinleştirme girişimlerini hoş karşılamadığımı, benim ne yemeği sevdiğim ya da ne giydiğim, ne tür takılar taktığımın yazılıp çizilmesinin hiçbir anlam taşımadığını söyledim. Dergi çevresinden ulaşabildikleri bana yakın kişilere bu doğrultuda sorular sormaya başlamış olduklarını da öğrenmiştim. Karayalçın, "Aktüel dergisinde kapak olmanın ne zararı var?" dedi. Belki tam anlaşılmamıştır diye tekrar anlattım. İkinci kez anlatmamın sonunda da, "Ama anlamıyorum Güldal, ne zararı var?" deyince, "Bak Karayalçın, çevremdeki insanların zeka düzeylerinin giderek azaldığını düşünmeye başlamıştım. Umarım sen onlardan değilsindir." dedim. Ev kalabalıktı. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra karşılıklı nezaket cümlelerinin ardından gittiler. Konuya netlik getirmek için o sırada Aktüel Dergisi'nin yönetiminde bulunan Adil Özkul'a telefon edip böyle bir girişimin hiç uygun olmadığını söyledim. Toplumun beni merak ettiğini belirten Özkul da aynı soruyu soruyordu. Böyle bir olayın ne zararı var? Bir yararı da yok ama bir suikast söz konusuysa başına düşen görev olayı sorgulamaktır. Dikkatleri farklı yönlere kaydırıp olayı sulandırarak magazinleştirmek değil, dedim. Kısa bir tartışmadan sonra konu kapandı, kapak olmaktan kurtuldum. Yapmak zorunda kaldığım bu görüşme ve tartışmalar bana olayın ağırlığını ve ciddiyetini farklı yönlere taşımak niyetinin her kesimde olabileceğini gösteriyordu. Onun ardından yapılacak her şeye karşı dikkatime dikkat eklemenin gerekebileceğini de. Bir öğleden sonra onun gömüldüğü yeri görmek istedim. Bir arkadaşımdan rica ettim. Çiçekten çiçekler alıp birlikte mezarlığa gittik. Mezarlığa girdiğim zaman önce algılayamadım. Cenaze günü geldiğimiz yer burası mıydı? Etrafa baktım. O kadar insan buraya nasıl sığmıştı? Başım döndü. Elimdeki çiçekleri taze toprağın üzerine koydum. Kendimi bir boşluğun içinde buldum. Boşluk duygusu etrafımı sardı. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Yer çekiminin ayaklarımdaki ağırlığını hissettiğimde hala mezarın önündeydim. Tekrar etrafa baktım. Onun en çok sevdiği mazı türü çam, mezarının başucunda öylece duruyordu. Yer seçimi gerçekten çok isabetli yapılmıştı. Birkaç adım attım ve bir bayram gününü anımsadım. Eğer Ankara'daysak hep gerçekleştirdiğimiz mezar ziyaretlerinden sonuncusunda annesinin, babasının ve Muammer Aksoy'un mezarını ziyaret ettikten sonra ağır ağır yürüyorduk. Birden durdu. Ben öldükten sonra mezar taşıma "Vurulduk ey halkım, unutma bizi" diye yazılmasını istiyorum dedi. İçim ezilmişti. O nasıl istek? İnsan ancak öldürülürse öyle yazılır dedim. Nasıl bir son olur ki? Böyle konuşma. Geçmişten gelen görüntülerimiz ve seslerimiz beynimde canlandı. Daha fazla dayanamadım. Gidelim dedim. Eve döndük. Eve döndüğümüzde birden onu çok özlediğimi fark ettim. Babam çay içiyordu. Yanına oturdum ve Uğur'u çok özlediğimi söyledim. Babam yüzüme baktı. Elini sırtıma koydu ve "Bak sevgili kızım, ölüler özlenmez, sadece hatırlanır," dedi. Mart. Uzun süre evden dışarı çıkmamıştım. Dostlarımızla dışarıya yemek yemeye gittik bir öğlen. Dönüşte biraz uzun yürüyüş yaptım. Eve geldiğimde her tarafım ağrıyordu. 2 aya yaklaşan bir süre evde oturmak kaslarımı hamlaştırmıştı. Mart ayının ikinci yarısında faili meçhul siyasi cinayetleri araştırma komisyonunun çalışmaya başladığını öğrendim. Uğur'un öldürülmesi dahil faili meçhul cinayetler konusunda geniş kapsamlı bir araştırma yapılacaktı. İlk defa böyle bir komisyon kuruluyordu. Faili meçhul cinayetler gibi hassas bir konunun TBMM çatısı altında tartışılması ve bir rapora bağlanması sırasında milletvekillerinin tavırlarını ve neler yaşanabileceğini merak ediyordum. Mart ayının son haftasındaki bayram tatilinden yararlanıp arkadaşların davetleri üzerine İstanbul'a, oradan da Ali Sirmenler'in İznik'teki evlerine gitmeye karar verdik. Bayram süresince boş kalmaması için de evde annemler ve ablamlar kaldı. İznik'te dostların kucağında çocuklarla birlikte çok güzel 2 gün geçirdik. Gece Ilıca suyunun kaynağında suya girdik. Milyonlarca hava kabarcığının insanı aşağıdan yukarıya ittiği bir gölette sırt üstü yatıp gökyüzündeki yıldızları seyrettik. Sabah anemonların ve yabani menekşelerin çiçek açtığı doğada yürüyüşler yaptık. Huzurlu ve dingin bir şekilde uyudum. Yaşadıklarımın uzağında içimin baharla dolduğunu hissettim. Sonra İstanbul'a döndük. Uğur'un çocukluk arkadaşı Önder Pekcanlar'ın evinde arkadaşlarla otururken, Uğur'u anma toplantısına katılmak için İstanbul'da bulunan ağabeyi Ceyhan Mumcu'nun bizi görmek istediği için geleceğini söylediler. Şaşırmıştım. Birkaç gün sonra Ankara'ya zaten dönecektik. Ne olmuştu ki? Merakla beklemeye başladık. Toplantıdan çıkıp geç bir vakit yine Uğur'un arkadaşlarından Tokar Öner ile birlikte geldiler. Bu anlatacaklarımı çocuklar duymasın, dedi. Çocuklar zaten aşağıda, Önder'in çocuklarıyla oynuyorlardı. Salonun kapısını kapattık. Ceyhan abi, ayın 22'sinde Ankara'da bizim eve gençten Ozan adında bir kişinin geldiğini, olaydan sonra kapının önüne konan korumanın da o günlerde çekilmiş olduğunu söyledi. Eve gelen şahıs beni sorup sormadığını öğrenince, önemli açıklamalar yapacağım demiş. Bunun üzerine içeri almışlar. Bu şahıs, Uğur'un apo-mit ilişkisini ortaya çıkardığı için öldürüldüğünü, benden de çekindiklerini çünkü Uğur'un bulduğu ya da bildiği şeyleri benim de bildiğimi düşündüklerini, o yüzden de öldürüleceğimi, kendisinin de beni öldürmek için görevlendirildiğini, vicdan azabı çektiği için bunları anlattığını, beni kendisi vurmasa bile başkasının vuracağını, beni tanımadığını, para da istemediğini, Turgut Özal'ın bunu bildiğini, Ulus'ta Hitit Otel'de bir arkadaşıyla kaldığını söylemiş. Bu bilgiler üzerine Beyhan abla, Emin Değer ve babam, ertesi gün İçişleri Bakanı'ndan ve Başbakan'dan randevu istemişler, hemen verilmiş ve gitmişler. Anlatılanları dinledikten sonra ikisi de gerekenin yapılacağını, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin ayrıca koruma için İstanbul polisine haber vermeye gerek olmadığını, Ankara'dan bir ekip yollayabileceklerini, ama aslında kaldığım yerin kimseye haber verilmemesinin daha güvenli olacağını söylemiş. Bu nedenle Ceyhan abinin bizzat gelip anlatmasının daha uygun olacağını düşünmüşler. Anlattıklarını dinlerken görünmez bir sisin etrafımı sarmaya başladığını, üzerimde bir basınç yarattığını, Uğur'un öldürülmesinin çok uzun sürecek ve uzun soluk gerektirecek bir süreç içinde aydınlığa kavuşabileceğini hissettim. Herkes panik duygusunu bastırmaya çalışarak ne yapılması gerektiği konusunda düşüncelerini belirtti. Sonunda buna sabah karar vermek üzere diğer arkadaşları yolcu ettik. Uyku ile uyanıklık arasında sabahı zor ettim. Kalkıp giyindiğimde görünmez sis yok olmuştu. Ankara'ya dönmeye karar verdim. Ama gerçekten böyle bir suikast ihtimali varsa toplu taşıma yollarını kullanmamız uygun olmayacaktı. Önder Pekcan onun arabasıyla Ankara'ya gitmemizi önerdi. Çocuklara fazla hissettirmeden bir plan değişikliği olduğunu, bu şekilde dönmemiz gerektiğini söyledik. Onlar da çok fazla bir şey sormadılar. Çocuklar, ben, Önder ve onun arkadaşı Erkani Bey, ertesi sabah yola çıktık. Yol boyunca değişik ve eğlenceli konulardan bahsederek Ankara'ya geldik. Uğur'un öldürüldüğü andan itibaren arkadaşlarımızın göstermiş olduğu dostluğun benim ve çocukların dayanma ve direnme gücüne güç eklediğini belirtmeliyim. Tanıdığımız tanımadığımız dostlarımızın sevgisi ve desteğiyle çevrelendik. Bu sevgi haresi bizi umutsuzluk ve yalnızlık duygusunun karanlık kuyusuna düşmekten hep alıkoydu. İstanbul'da bulunduğumuz sırada Cumhuriyet Gazetesi'nin Uğur Mumcu suikastinin soruşturmasını izleme kurulu oluşturduğunu öğrenmiştim. Soruşturma komitesinin üyeleri 11 avukattan oluşuyordu. İçlerinde tanımadığım isimler de vardı. Atilla Coşkun, Halit Çelenk, Emin Değer, Veli Devecioğlu, Ergun Gökdeniz, Hasan Fehmi Güneş, Reşat Kadayıfçılar, Turgut Kazan, Kemal Kumkumoğlu, Ceyhan Mumcu, Muzaffer Özbayrak. Nisan-Mayıs. İzleme kurulu ilk toplantısını Nisan ayının ilk günlerinde Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara bürosunda yaptı. İlk toplantısına nezaketen beni de davet ettiler. İlsan Selçuk'un da katıldığı toplantı sonucunda kurul başkanlığını Halit Çelenk, sekreterliğine Atilla Coşkun seçildi. Kurul, DGM savcılığının ve kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü soruşturmanın izlenmesine, yetkili merciler nezdinde yeni girişimlerde bulunulmasına, yapılan ihbarları değerlendirme çalışmalarının derinleştirilmesine, Adalet Bakanı Seyfi Oktay'la görüşülmesine karar verdi. Kurul ayrıca suikastla ilgili ihbarlar yapılması için gazetede telefon numaraları yayınlatılmasını, çalışmalarını kamuoyu önünde ve sürekli bilgilendirerek sürdürülmesini de kararlaştırmıştı. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 64.